Sayfa 55. Ayrım 9. Mehmet Yoldaş öldü. Asaf'ın dudaklarından dökülen bu üç sözcük odada ürkütücü bir sessizliğe yol açtı. Odadakiler dehşetten fal taşı gibi açılmış gözlerle birbirlerine baktılar. Ama içlerinden kimse çıkıp da bir şey soramadı. Beklenmedik bir olay. Hele de bu bir ölümse ne kadar açık anlatılırsa anlatılsın, işitilmesiyle kavranması arasındaki süre sıradan bir habere göre daha uzun oluyordu. Cesedini Leonid bulmuş diye sürdürdü konuşmasını Asaf. Biraz rahatlamış görünüyordu. Bizim kaldığımız binanın önünde. Asaf konuşmasını sürdürecekti ki gözlerin Leonid'e çevrildiğini, kimsenin onu dinlemediğini fark edince susarak o da Rus öğretmene bakmaya başladı. Leonid suçüstü yakalanmış gibi iki kez yutkunduktan sonra "Pencereden gördüm," dedi titrek bir sesle. "Köprünün üzerindeydik, karanlıktı. Önce seçemedim. Aşağıya indim, baktım bizim Mehmet." "Nasıl ölmüş?" diye sordu Şerif ağlamaklı bir sesle. "Demir bir çubuk, sırtında." Sözcüğü düzeltti. "Sırtına demir bir çubuk saplanmış," dedi. Yerde kanlar içinde yatan Mehmet'in cesedi geldi Şerif'in gözlerinin önüne. "Bu akşam üzeri buzları kırdığımız demir çubuklardan biri sırtına saplanmış," diye sürdürdü Leonid. "Saplanmış mı?" dedi Can araya girerek. Yakışıklı yüzü şaşkınlıktan allak bullak olmuştu. "Evet, sırtından girmiş." Anlatırken demir çubuk ona saplanmış gibi acıyla yüzünü buruşturmuştu Leonid. "Öldürülmüş mü?" Bu ürkek fısıltının kimin ağzından çıktığı belli olmadı. Belki de herkes kendi kendine bu soruyu sormuştu da içlerinden yalnızca biri düşüncesini dile getirebilmişti. Mehmet bir kazayla ya da doğal nedenlerle ölmüş olsaydı yoldaşları buna üzülecekler, günlerce olayın etkisinden kurtulamayacaklardı. Ama öldürülmüşse bu aynı zamanda burada bulunanların da tehlike altında olduğu, her an içlerinden birinin daha cinayete kurban gidebileceği anlamına geliyor. Bir yoldaşın kaybından duyulan üzüntünün yanı sıra kendi can güvenlikleri için duydukları derin kaygı da içlerini kemiriyordu. "Ne yazık ki öyle," diyen Asaf yetişti. Ağlamamak için kendini zor tutan Leonid'in yardımına. "Onu kim öldürmüş olabilir?" diye öfkeyle söylendi Can. Arkadaşına duyduğu üzüntü kendine yönelen tehditten daha mı ağır basmıştı? Yoksa öldürülme olasılığını hiç mi aklına getirmemişti? Belli olmuyordu. "Yabancılardan biri olmalı," diye söylendi Hikmet. Kesin bir tavırla. Kendi kolektifinden birinin böyle bir cinayet işlemiş olmasını düşünmek bile istemiyordu. "Bildiğim kadarıyla yabancılarla hiçbir sorunu yoktu," dedi Şerif. Bu konuda farklı düşüncelerinin olduğunu belli ederek. "Pepe'yi unutma," diye atıldı Beşir. Sesi öfke doluydu. Yılbaşında sevgilisiyle dans etti diye boğmaya kalktıydı Mehmet'i. Ertesi gün oğlan gelip özür diledi diye karşı çıktı Şerif. Sonra da Pepe ile dost oldular. Hatta birlikte gidip yeşil Brezilya çayı bile içtik odalarında. Mehmet'i herkes severdi diye yakındı Turgut. Hiç kimseye bir kötülüğü yoktu ki. Sesi titremeye başlamıştı. "Belki de," dedi, dalgınlıktan sıyrılmış bir ses tonuyla Cemil, "onu faşistler öldürdü." "Faşistler mi?" diye sordu Can. "Düşünsenize, Türk müteahhitleri Moskova'da inşaatlar yapıyorlar. Onların çalışanların arasına karışıp..." "Saçma," dedi Asaf araya girerek. "Bizim burada kaldığımızı nereden bilecekler?" "MİT söylemiştir ya da CIA. Biliyorsunuz faşistleri taşeron olarak kullanıyorlar." "Ben de sanmıyorum," dedi Şerif. "Biz terörist bir örgüt değiliz ki." "Bilemiyorum," dedi Cemil, gözlerini yere indirerek. "Junta bizi yıldırmak için her tür saldırıyı dener gibime geliyor. Öyle ya da böyle. Gitti yoldaşımız, dedi Beşir, yazıklanarak. Bu akıl yürütmeleri gereksiz bulduğu her halinden belliydi. Onu ne kadar düşünüyorsunuz diyen bir ses duyuldu. Aynı anda bütün gözler Kerem'e çevrildi. Kerem uzandığı divanda güç bela doğrulmuş, yanıt arayan bir adamın merakından çok odadakilerin tavrını benimsemeyen, hatta bir parça küçümseyen bakışlarla arkadaşlarını süzüyordu. Cemil bir şeyler söyleyecekti ki Beşir ondan önce davrandı. "Ne demek istiyorsun yoldaş?" diye sordu, anlamaya çalışan bir ifadeyle. Kerem alabildiğine sakindi. "Mehmet'i diyorum. Ne kadar tanıyorsunuz?" "Mesela sen Beşir yoldaş. Onun gerçek ismini biliyor musun? Ne iş yapardı? Karısı, çocukları var mıdır? Nereye varmak istiyorsun yoldaş?" diyerek Hikmet kesti sözünü. Kerem onu takmadı. Nejat'a dönerek sürdürdü konuşmasını. "Daha bir hafta önce yemek kuyruğunda onu bencil diye suçlayan sen değil miydin?" "O başka," diye karşı çıkacak oldu Beşir. "Başka mı? Hadi o başka. Ya sen Nejat yoldaş? Mehmet sosyal psikoloji dersinde çok konuşuyorsun dediğinde aranızda geçen sert tartışmayı ne çabuk unuttun?" Kerem'i ciddiye almayan Nejat "sayıklıyor," diye mırıldandı. "Sayıklamıyorum," dedi Kerem, keskin bakışlarını Nejat'a dikerek. "Sayıklamıyorum ama öfkeleniyorum." "Sen ne diyorsun be?" diye gürledi Cemil, İskemlesinde yarı doğrularak. "Mehmet öldü diye neredeyse sevineceksin." Cemil'in sözleri Kerem'i zıvanadan çıkarmaya yetmişti. Hasta haline bakmadan kavga edecekmiş gibi doğruldu. Bir şeyler söyleyecekti ki, "Yoldaşlar, lütfen sakin olalım," diyen Asaf'ın müdahalesiyle sustu. Odadaki gerginliğin kötü bir yerlere varacağını sezinleyen Şerif, ötekilere fırsat vermeden atıldı. "Kerem yoldaş," dedi yumuşak bir ses tonuyla, "sen rahatsızsın, gidip uyusan." Kerem alınmış gözlerle baktı Şerife. "Yazık. Beni bir tek senin anlayacağını sanırdım," dedi. Sonra tehdit edercesine baktı Şerife. "Belki de anlıyorsun. Ama bunu söylemek işine gelmiyor. İyi değilsin yoldaş. Git yat. Sonra tartışırız," diyecek oldu Şerif. Ama Kerem aldırmadı. "Siz de iyi değilsiniz. Sayıklıyor," diye tekrarladı Nejat. "Kendinde değil," diye onu destekledi Turgut. "Siz de kendinizde değilsiniz," diye yeniden sesini yükseltti Kerem. "Ne kendinizi ne yoldaşlarınızı tanıyorsunuz." Sustu. Yorulmuş gibiydi. Başı önüne düştü. Bir süre öyle kaldı. Odada kimse konuşmuyor. Herkes onu izliyordu. Sonra yanında oturan Nejat'a döndü. Dudaklarında yenilmiş bir gülümseme belirdi. Eliyle arkadaşının dirseğine dokundu. "Belki de sen haklısın," dedi. "Belki de sayıklıyorum." Yanıt beklemeden döndü, gözlerini kapattı. Sanki benim için tartışma bitti der gibiydi. Başka zaman olsa Kerem'in davranışını yadırgamaz, gülüp geçerlerdi. Ama ölmüş bir yoldaşın ardından yaptığı bu konuşmayı kaldırmak güçtü. Yine de kimse bulaşmadı Kerem'e. Odayı yeni bir suskunluk dalgası kaplamış, sıkıntı elle tutulacak kadar belirginleşmişti. Birinin duruma müdahale etmesi, bu moral bozucu havayı dağıtması gerekiyordu. Bu işi Asaf yaptı. "Yoldaşlar," dedi. Sesi tok çıkıyordu. Kendini adam akıllı toparlamıştı. "Biliyorum. Hepimiz için ağır bir durum. Ama sakin olmalıyız. Düşman hiçbir yerde peşimizi bırakmıyor. Hatta burada. Sosyalizmin ana vatanında bile yoldaşlarımızı katletmeyi sürdürüyor. Soğukkanlı olmalıyız. Sovyet güvenlik birimleri olayı soruşturmaya başladılar bile. Ben de parti merkezine telefon edip durumu bildirdim. Durumu değerlendirmek için hemen toplanacaklar." "Peki biz ne yapacağız?" dedi Şerif, gergin bir yüz ifadesiyle. "Bekleyeceğiz. Soruşturmayı yürütenlere yardımcı olacağız." Şerif duymazlıktan gelerek Hikmet'e döndü. "Kendi aramızda toplanıp bir değerlendirme yapmamız gerekmiyor mu?" Hikmet, Şerif'in ne demek istediğini anlamamıştı. Bir şeyler söyleyecekti ki Asaf atıldı. İşte toplandık ya. Her şeyi burada konuşabiliriz. Hayır, konuşamayız. Bu bizim hücrenin toplantısı değil. Asaf sinirlenmeye başlamıştı. Peki ne toplantısıymış bu? Bu parti merkeziyle okul yönetiminin bilgilendirme toplantısı. Sen merkez komitesinden olabilirsin. Ama bizim kolektifin üyesi değilsin diye sürdürdü sözlerini Şerif. Sonra Rus öğretmene döndü. Bunu bir saygısızlık olarak almayın lütfen Leonid yoldaş. Ama siz de bu parti örgütünden değilsiniz. Ölen yoldaş bizim kolektifin üyesi. Onu öncelikle bizim aramızda tartışmalı. Haklısınız dedi Leonid çekingen bir sesle. Ben yalnızca açıklama için geldim buraya. Asaf'ın yüzü sıkıntıyla buruştu. Şerif'in işgüzarlığından çok Leonid'in uzlaşmacı tavrına bozulmuştu. Ama kendini tuttu. Bak yoldaşım dedi Şerif'e bakarak. Sesinde dozu yerinde bir ciddiyet seziliyordu. Bence acele etmeyin. Şu soruşturma bir ilerlesin. Parti merkezi durumu bir değerlendirsin sonra. Anlamıyor musun yoldaş diye gürledi Şerif. Asaf'ın tersini öfkesini izlemeye gerek duymadan konuşuyordu. Sonrası olmayabilir. Burada söz konusu olan bizim yaşamımız. Tartışmalıyız. Gerekirse önlem almalıyız. Ben de onu diyorum. Önlemi en iyi uzmanlar alır. Bu işi Sovyet yoldaşlara bırakalım, dedi. Açık bir gerçeğe işaret ediyormuş gibi kendinden emin gülümseyerek sözlerini sürdürdü. Biliyorsunuz, Sovyet yoldaşlar bu konuda uzmandır. Öyle olduğunu görüyoruz, dedi Şerif, acı acı gülümseyerek. Ama ben kendi canımı artık başkalarına emanet etmek istemiyorum. Son cümleyi söylerken bakışları odadaki arkadaşlarının yüzlerinde dolaştı. Sanki onlardan kendisini desteklemelerini bekliyordu. Ama kimseden ses çıkmıyordu. Bakışları gelip Cemil'in koyu renk gözlerinde durdu. Cemil duraksıyordu. Şerif'in kaygılarına tam olarak katıldığı söylenemezdi. Bugüne kadar Sovyetlere tümüyle güvenmişlerdi. Şimdi görüşlerini değiştirmeleri için bir neden göremiyordu. Ama öte yandan Asaf'ı desteklemeyi de hiç düşünmüyordu. Bence yanlış düşünüyorsun yoldaş. Konuşan Hikmet'ti. Yaşadıkları kaosun tıpkı ülkede olduğu gibi ancak merkezden gelen direktiflerle düzeleceğine inanıyordu. Farklı görüşlerle durumu içinden çıkılmaz hale getirmeye hiç gerek yoktu. Biz bu ülkeye gelirken canımızı, özgürlüğümüzü, hatta ailemizin güvenliğini bu insanlara teslim etmedik mi? Kendi adıma konuşacak olursam bu konuda en küçük bir kaygım yok. Unutma, dünya devriminin merkezindeyiz. Sovyetler Birliği'ndeyiz. Senin gibi düşünmüyorum diyerek araya girdi Cemil. Aslında hala kararını vermiş değildi. Ama Hikmet'in Asaf'la birlikte hareket etmesi canını sıkmıştı. Böyle bir anda Şerif'i yalnız bırakmayı kendine yedirememişti. Bulgaristan'da yaşadıklarımdan sonra kimseye gözü kapalı inanmam ben. Neredeyse bizi elleriyle junta'nın polisine teslim edeceklerdi. Sözlerinin burasında Can'a dönerek "Öyle değil mi Can? Sen ne diyorsun?" Böyle bir soru beklemeyen Can hazırlıksız yakalanmıştı. Ama Bulgaristan'dan geçerken ceplerinde 150 marktan fazla para olmadığı gibi sudan bir gerekçeyle ikisinin de trenden indirilmelerini, TKP üyesi olduklarını, Türkiye'ye iade edilirlerse tutuklanacaklarını söylemelerine karşın sınırına götürülmelerini, bir Bulgar görevlisinin müdahalesiyle son anda kurtulmalarını o da unutmamıştı. Haklısın dedi. Sosyalist ülkelerde de önemli yanlışlıklar yapılabilir. Kimseye sonuna kadar güvenmek zorunda değiliz. Asaf sıkıntıyla başını salladı. Konuşmak üzereydi ki Turgut ondan önce davrandı. Siz ne yapmamızı önerirsiniz Leonid yoldaş? Derslerdeki ataklığını toplantı boyunca gösteremeyen Leonid'in çekimserliği Turgut'u düş kırıklığına uğratmıştı. Ben size teoriyi öğretmekle görevliyim. İç işlerinize karışamam, dedi Leonid. Masanın üstünde iç içe geçirdiği ellerine kararsız gözlerle bakarak. Bir an sustu. Sonra gözlerini kaldırarak Turgut'a baktı. Ama madem ki görüşümü soruyorsunuz, kendi aranızda toplanıp kendi kararlarınızı almanızın doğru olacağına inanıyorum. Bu zaman kaybına yol açar, diye karşı çıktı Hikmet. Doğru yöntemi uygulayarak yitirilen zaman, yanlış yöntemi uygulayarak kazanıldığı varsayılan zamandan daha kısadır, dedi Leonid. Ne söylediğini bilen bir adamın etkileyici ses tonuyla. Ama her şey o kadar açık ki, tartışılacak bir şey yok, diyerek isyan etti Asaf. Oylama yapalım, dedi Cemil. Çoğunluk neye karar verirse o olsun. Asaf ile Hikmet birbirlerine baktılar. Hikmet odadakilere döndü. Bu öneriye ne diyorsunuz yoldaşlar? Bence makul, dedi Şerif. Çoğunluğun kararına uyalım. Karşı çıkan kimse yoktu. Tamam o zaman, dedi Hikmet. Bu demokrasi oyununu sevmiş gibiydi. Toplanalım diyenler ellerini kaldırsın. Şerif, Cemil ve Can'ın elleri kalktı. Asaf'ın gözleri ilk kez gülmeye başlamıştı. Toplanmayalım diyenler önce Hikmet elini kaldırdı. Onu Turgut, Nejat ve Beşir izledi. Kerem dudaklarında boş vermiş bir gülümseme ile başını sallayarak yetindi. Hikmet yüzünde tutarsız bir ifadeyle Şerif'e döndü. Toplantıya gerek görülmedi yoldaş. Yanlış yapıyoruz, dedi Şerif adeta yalvarırcasına. Bu ipin ilmeğini kendi elimizle boynumuza geçirmek gibi bir şey. Demokrasiye saygılı olmalıyız Şerif yoldaş, dedi Asaf. Dudaklarında yılışık bir gülümsemeyle. Asıl demokrasiye ters olan bu karar, dedi Şerif. Oylama kararını birlikte aldık, diye yumuşak bir sesle anımsattı Can. Biliyorum, dedi Şerif. Yüzünde kırgın bir ifade belirmişti. Ama beni ve yoldaşlarımı ipe götürecek demokrasiye saygı duyamam. İnan, seni çok iyi anlıyorum, diyerek ortalığı yatıştırmak istedi Asaf. Yoldaşların için kaygılanmana da saygı duyuyorum. Ama boşuna kaygılanıyorsun. Her şey yoluna girecek. Şerif küskün bir halde içine döndü. Daha fazla konuşmayı canı istemiyordu. Bunu fırsat bilen Asaf gırtlağını temizleyerek "Yoldaşlar," diye konuşmaya başladı. Partimiz birçok zorlu olaydan güçlenerek çıkmasını bilmiştir. Bu olaydan da yüzümüzün akıyla çıkacağımıza daha şimdiden inanıyorum. Yeter ki birbirimize olan güvenimizi yitirmeyelim. Çünkü parti biz komünistlerin inancından, özverisinden, yiğitliğinden ve çabasından başka bir şey değildir. Birbirimize ve partiye inanmalıyız. Düşmanın saldırısını ancak böyle geri çevirebiliriz. Sovyet yoldaşlar bu olayı kısa sürede çözeceklerdir. Ancak bizden kendilerine yardımcı olmamızı istiyorlar. İlk istekleri bu cinayetin öteki gruplara söylenmemesi. Peki Mehmet'in yok oluşunu nasıl açıklayacağız, diyerek herkesin kafasında beliren soruyu gündeme getirdi Can. Acil bir gelişme oldu, dün gece Moskova'dan ayrıldı diyeceğiz. Böyle durumlar olur. Biz gizli bir partiyiz. Açıklamasına karşı çıkılmadığını gören Asaf konuşmasını sürdürdü. Sovyet yoldaşların ikinci isteği bu gece nerede olduğumuzu, ne yaptığımızı ve yanımızda kimlerin olduğunu açıklayan birer rapor yazmamız. Ne yani, bizden mi kuşkulanıyorlar, diye düş kırıklığı içinde sordu Nejat. Günaydın, diye seslendi Şerif. Şimdi mi anladın? Ne demek oluyor şimdi bu? Tek tek partimizi sorgulayacaklar demek oluyor, diye açıkladı Şerif anlamlı bir sesle. Nejat şaşkınlıkla Şerif'e bakarken Asaf açıklamaya çalıştı. Gerçek başka türlü nasıl ortaya çıkabilir ki? Katilin bizim aramızda olduğunu mu düşünüyorlar? Buna inanamıyormuş gibiydi Nejat. Öyle sevleyen yok. Mehmet bizim arkadaşımızdı. Olayı araştırmaya bizden başlamalarından daha doğal ne olabilir? Asaf'ın söyledikleri mantıklıydı. Ama Nejat'ın kendine yediremediği Sovyetler Birliği'nde sorgulanmaktı. Marksizmi öğrenmek için geldiği bu ülkenin polisi onu katil zanlısı olarak karşısına alıp sorgulayacaktı. Bu Nejat için anlamsız olduğu kadar utanç vericiydi de. Aslına bakarsanız yalnızca Nejat değil, kolektifin öteki üyeleri de benzer duygular içindeydiler. Onlara kendimizle ilgili bilgilerin ne kadarını söyleyeceğiz diye atıldı Cemil. Sesi ciddiydi. Şimdilik yalnızca bu gece neler yaptığımızı öğrenmek istiyorlar. Ya daha fazlasını isterlerse, gerçek kimliğinizi açıklayın derlerse, üzgünüm ama söylemekten başka çaremiz yok. Bu yönde bir parti kararı mı var? Bakın yoldaşlar, siz olayın önemini hala kavrayamadınız. Burada, Moskova'da, üstelik SBKP Merkez Komitesi'nin güvenli mekanlarından birinde bir yoldaşımız öldürüldü. Bu basit bir olay değil. Çok daha büyük bir komplonun ilk adımı olabilir bu cinayet. O yüzden lütfen daha sorumlu davranalım. Ben burada sorumsuz davranan kimseyi göremiyorum, diyerek Şerif de katıldı tartışmaya. Cemil'in sorusu yerinde. Gizli çalışan bir partide güvenlik her şeyden önemlidir. Öyle her açıkla diyene kimliğimizi açıklayamayız. Okula ilk geldiğinizde açıkladınız ama. Açıkladık. Çünkü parti öyle istiyordu. Bu yönde bir karar var mı Leonid yoldaş? Bilmiyorum. Berlin'le Asaf konuştu. Demek ki yok. Ben kendi adıma sorguculara burada olan biten her şey hakkında bilgi veririm. Ama kendi kimliğimi açıklamayı reddediyorum. Öfkeden çenesi titremeye başlayan Asaf yanıt vermeye hazırlanıyordu ki kapı ardı ardına çalındı. Herkes merakla döndü. Açılan kapıda Nikolay'ın alaycı suratı göründü. Özür dilerim dedi. Toplantınızı bölüyorum. Ama siteye girmeye çalışan bir adam yakaladık. Sizin kolektiften olduğunu söylüyor. Leonid genç istihbaratçının sözlerini Türkçe'ye çevirince durmuş dedi. Dişlerinin arasından Hikmet. Durmuş olmalı.